Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kariler'den Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatimul Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Aban 1402, Hicri Kameri 1 Cemadül Evvel 1445 ve Miladi Takvimle 15 Kasım 2023 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için sabah haberlerini sunacağım. Ardından Sayın Bedri Fırat ile yapılan röportaj, Tarihten Bir Yaprak, Eduardo Anieli'nin ölümü yıl dönümü, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Siyonist işgal güçleri Şifa Hastanesi'ne girdi. Filistin direnişi Tel Aviv roket saldırısı düzenledi. Hamas, esir takasının Siyonist rejim tarafından engellendiğini belirtti. Türkiye'de iktidar partisi Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulundu. İran ve Katar Dışişleri Bakanları yine Gazze'yi telefonda görüştü. General Ramazan Şerif, Gazze Savaşı'nda Amerikalı ve İngiliz müsteşarların varlığını inkar edilemeyeceğini belirtti. Ve İran genelinde Gazze'li çocuklara destek mitingi düzenleniyor. Şimdi haberler. Siyonist rejimin Gazze'nin mazlum ve savunmasız halkına karşı işlediği cinayetlerin devamında çocuk katili rejimin güçleri Şifa Hastanesi'ne girdi. Siyonist yetkililerin bu hastanede Hamas askeri güçlerinin bulunduğunu iddia etmesine rağmen hastanede herhangi bir gücün bulunmadığı sırada işgalciler hastaneye girdi. Bu kapsamda Gazze Sağlık Bakanlığı onlarca Siyonist askerin Şifa Kompleksi'nin acil durum binasına girdiğini ve sağlık kompleksi alanında işgalci tankların bulunduğunu duyurdu. El Şifa Hastanesi'nde bulunan bir görgü tanığı El Cezire'ye El Şifa Tıp Kompleksi'nde şu anda şiddetli patlamalar duyduğunu söyledi. Yayınlanan raporlara göre Siyonist rejimin askerleri Şifa Hastanesi'nin elektriğini ve internetini de kesti. Hastanedeki bazı kişiler Siyonist güçlerin hastaneye yaklaşan herkesi kurşunla hedef aldığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kadra hastane içindeki silahlı saldırıyla ilgili şunları söyledi. Hastanede çatışmaya neden olan hiçbir şey yok çünkü orada direniş yok ve dolayısıyla İsrail işgalinin yaptığı terörün açık bir örneğidir. Siyonistlerin Gazze'ye yönelik saldırısında şu ana kadar şehit sayısı 11.500'ü aşkın ve yaralıların ise 29.000'den fazla olduğu belirtildi. Aralarında doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu sağlık personelinin şehit sayısı 198'e ulaştı. Ayrıca 21 sivil savunma görevlisi ve 51 gazeteci de şehit olmuştur. Hamas hareketinin askeri kanadı İzzettin El Kalsam Tugayları son 24 saatte 9 Siyonist'in öldüğünü duyurdu. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İzzettin El Kalsam Tugayları şunları duyurdu. Direniş güçleri Gazze şeridine sızmaya çalışan Siyonistlere ait 22 personel taşıyıcıyı tamamen imha etti. El Kassam Tugayları ayrıca racun füze sistemiyle işgalci güçlerin Gazze şehrinin güney eksenindeki toplantısını hedef aldı. Haber kaynakları ayrıca Gazze'deki En-Nasr Caddesi'nin batısındaki Kudüs Azad Üniversitesi yakınlarında direniş güçleriyle işgalci rejimin ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi. El Kassam Tugayları ayrıca Beyt Hanun'daki Siyonist askerlerin toplandığı yeri ağır kalibreli havan toplarıyla hedef aldı. Haber kaynakları dün akşam Filistin direnişinin Tel Aviv ve çevre bölgelere yönelik yeni bir roket saldırıları dalgasını duyurdu. İran Peres Haber Ajansı'nın haberine göre Filistin direnişinin roket saldırılarının ardından Eylat ve Gazze çevresindeki birçok Siyonist yerleşim biriminde tehlike sirenleri duyuldu. Haber kaynakları ayrıca Tel Aviv'de alarm sirenlerinin çalması üzerine bir grup Siyonistin barınaklara kaçtığını bildirdi. Salı akşamı haber kaynakları Tel Aviv'de çok sayıda şiddetli patlamanın duyulduğunu belirtti. Filistin direnişinin roket saldırıları, Siyonist ordunun Gazze şeridinde başta çocuk ve kadınlar olmak üzere sivillere karşı artan cinayetlere tepki olarak gerçekleştirildi. Bu arada salı gecesi Siyonist ordusu, Yemen'deki Ensarullah'ın işgal altındaki topraklara füze saldırısını doğruladı. Diğer taraftan Suriyeli haber kaynakları salı gecesi Suriye topraklarından işgal altındaki Golan tepelerine iki füze attığını duyurdu. Şu ana kadar Siyonist rejim ve Suriye merkezi hükümeti bu iki füzenin ateşlenmesine herhangi bir tepki vermedi. Ayrıca bu iki füzenin ateşlenmesi sonucu oluşabilecek can ve mal kaybına ilişkin bir raporda yayımlanmadı. Hamas siyasi ofisi üyesi Siyonist düşmanın Gazze'de insani ateşkes ve esir değişimi konusunda anlaşmaya varılmasını hala geciktirdiğini ve engellediğini duyurdu. İzzet Er-Raşak şunları söyledi. Şu ana kadar Siyonist rejimin hapishanelerinden Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması ve Gazze'nin her bölgesine insani yardımın ulaştırılması karşılığında belirli sayıda esirin günlük olarak serbest bırakılması konusunda bir dizi ön anlaşmaya varıldı. Fakat her defasında İsrail tarafı bu anlaşmaları son anda ihlal ederek yeni taleplerde bulundu. Hamas yetkilisi sözlerini şöyle sürdürdü. Siyonist düşman, İsrail'i esirlerin hesabını yabancı ve çifte vatandaş esirlerden ayırmayı amaçlıyor ve her türlü anlaşmayı yalnızca kendi esirlerin serbest bırakılması şartına bağlıyor ve elbette bir anlaşmaya varma konusu ciddi değil. Bu sadece Gazze halkına karşı daha fazla suç işlenmesi ve daha fazla zaman kazanmak anlamına geliyor. Er-Raşak sözlerini şöyle sürdürdü. Siyonist rejim, İsrail'i tutukların aileleriyle oyun oynuyor ve onları serbest bırakmaya çalıştığını yalan bir şekilde iddia ediyor. Ancak gerçekte bu yönde bir çabası yok. Bu bağlamda Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu, esirlerin serbest bırakılma zamanına ilişkin sorulara ayrıntılı bir yanıt vermekten kaçınırken şunları duyurdu. Bildirilecek somut bir sonuç olursa bunu açıklayacağız. Siyonist esirlerin aileleri daha önce Netanyahu'nun istifasını talep etmişti. Türkiye eski AK Parti milletvekili Metin Külünk ile avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulundu. TRT'nin haberine göre Külünk, Birinci ve Bekiroğlu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundukları dilekçede, yargılanması talep edilen Netanyahu'nun savaş, soykırım ve insanlığa karşı gibi suçları tüm dünyanın gözü önünde işlediği belirtildi. Netanyahu'nun Siyonist yapılanmanın hayali haritasını gerçeğe dönüştürebilmek amacıyla bebek, çocuk, kadın, sivil demeden Gazze'de yaşayan tüm insanları katletmekte olduğu anlatılan dilekçede şunlar kaydedildi. Başvurumuza ve talebimize konu kişi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu isnat edilen suçları işlerken uluslararası müktesabata göre yasaklanan silahları kullanmaktan çekinmemektedir. İşlenmiş olunan suçlar insanlığın göz yummaması gereken, vicdanı olan her insanın gözyaşı pınarından akan her damlanın taneleri kadar sabit bir biçimde, inkar edilemez şekilde ve korkmadan işlenmektedir. Kanada Başbakanı Siyonist rejimi sert bir şekilde eleştirerek Gazze şeridinde kadın, çocuk ve bebeklerin öldürülmesine son vermesi çağrısında bulundu. İran'ın Reuters'dan naklen aktardığı haberine göre Justin Trudeau, salı günü yerel saatle şunları söyledi. İsrail hükümetinden azami itidal göstermesini rica ediyorum. Dünya televizyon ve sosyal ağlar üzerinden izliyor. Doktorların, ailelerin, hayatta kalanların ve ebeveynlerini kaybetmiş çocukların ifadelerini duyuyoruz. Trudeau, British Columbia ilinde düzenlediği basın toplantısında şunları ekledi. Dünya kadınların, çocukların ve bebeklerin öldürülmesine tanık oluyor. Bu cinayetin durması gerekiyor. Trudeau ayrıca yaklaşık 350 Kanada vatandaşı ve daimi ikamet sahibi ile ailelerinin Gazze'den tahliye edildiğini sözlerine ekledi. İran ve Katar Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde Gazze'ye yönelik savaş suçlarının derhal durdurulması ve Filistin halkına acil yardım sağlanması gereğini vurguladılar. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, dün gece telefon görüşmesinde Filistin ile ilgili son gelişmeleri ve Siyonist rejimin Gazze yönelik mevcut saldırganlığını ele aldılar. İran İslam Cumhuriyeti ve Katar Dışişleri Bakanları Gazze'deki soykırımın devam etmesini ve insani durumun son derece kritik olduğunu görüşerek Gazze'ye yönelik savaş suçlarının derhal durdurulması ve efsiz Filistin halkına acil yardım sağlanması gereğine vurgu yaptılar. İki ülkenin Dışişleri Bakanları ayrıca Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik vahşi saldırganlığını durdurmaya yönelik çabaların ve diplomatik girişimlerin son durumu hakkında da görüş alışverişinde bulundular. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun koordinatör yardımcısı, İsraillilerin cinayetleriyle baş edebilmek için direnişin Siyonistler yok edilinceye kadar operasyonlara devam etmesi gerektiğini vurguladı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tugyar Nakdi, Aksa Tufanı operasyonunun en büyük dersinin direniş cephesinin geçici zaferlerle yetinmemesi gerektiğini, Siyonist rejimin yıkılmasıyla İsraillilerin cinayetlerinin sona ereceğini söyledi. Gazze halkına karşı işlediği suçlar nedeniyle İsrail'in Birleşmiş Milletler'den çıkarılması gerektiğini sözlerine ekleyen General Nakdi, İsraillilerin sorununu çözmek için suç işlediğini, bunun Gazze'nin batının sözde özgürlük ve insan haklarının sergilediği bir sergi olduğunu sözlerine ekledi. İran'ın Gazze'de neden bulunmadığı yönündeki talebe yanıt olarak Devrim Muhafızları Koordinatör Yardımcısı şunları söyledi. İranlı mücahitleri bir ülkede bulunuyorsa, o ülkenin talebi üzerine olmuştur ama şu ana kadar Filistin'de bulunmamıza dair bir talep olmadı. İngiltere ve Kudüs Karargahı Başkanı, İntifada ve Kudüs Karargahı'nın ortak düşünme olağanüstü toplantısında, Gazze Savaşı'nda Amerikalı askeri ve İngiliz medya müsteşarlarının varlığının inkar edilemez olduğunu söyledi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ramazan Şerif, Gazze Savaşı'nda Amerika ve İngiltere'nin rolü hakkında şunları söyledi. Bugün dünya halkları ve Müslümanlar bombardımanların devam etmesinden, ateşkesin uygulanmamasından, yardımların Gazze halkına ulaşmasının engellenmesinden Amerika'yı sorumlu görmektedir. Şerif, bugün CENTCOM'un komutanının Siyonistlerin baş askeri danışmanı olduğuna dikkat çekerek, işgal altındaki topraklardaki psikolojik operasyonlardan da İngiliz medya danışmanları sorumlu dedi. İntifada ve Kudüs Karargahı Başkanı şunları ekledi. Siyonist rejimin bir hastaneyi kamuoyuna Hamas'ın karargahı olarak tanıtma ve orayı ele geçirdikten sonra Hamas'ın karargahını ele geçirdik diye duyurma girişimi tamamen yalandan ibarettir. İslami Cihad'ın Tahran temsilcisi Nasr Ebu Şerif de bu toplantıda Gazze'deki durumla ilgili şunları söyledi. Siyonist rejimin saldırıları ve yakıt yetersizliği nedeniyle Gazze'deki tüm hastaneler kullanılamaz durumda. Ebu Şerif, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi halinde bunun bir özgürlük fırtınasıyla sonuçlanacağını belirterek Batı Şeria alevlenmenin eşiğinde diye ekledi. İntifada ve Kudüs Karargahı'nın başkanı 18 Kasım Cumartesi günü Gazze'li çocuklara destek amacıyla ülke çapında bir miting düzenleneceğini duyurdu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tugyar Ramazan Şerif, İran halkının Aksa Tufanı operasyon başından bu yana Filistin halkına ve direnişçilere desteğini ilan ettiğini, dini yakınlık ve milletin isteği nedeniyle yardımlarını esirgemediğini söyledi. General Ramazan Şerif şunları kaydetti. Cumartesi günü tüm İran halkının katılımıyla Tahran'da ve il merkezlerinde şartlara göre Gazze'nin mazlum çocuklarına destek başlıklı bir miting düzenlenecek. İntifada ve Kudüs Karargahı'nın başkanı sözlerinin devamında Tahran'daki törenin konuşmacısı, İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu komutanı tüm General Hüseyin Selami olacak diye ekledi. İran Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi işlerden sorumlu yardımcısı, Gazze'deki eşitsiz savaşın asıl kaybedeninin Amerika olduğunu ifade ederek, Siyonistlere yönelik siyasi ve ekonomik yaptırımın Filistin halkının, başta İslam ülkeleri olmak üzere Siyonist rejimle etkileşim halinde olan ülkelerde en bariz beklentisi olduğunu belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Bakri Kenni Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nin öğrencileriyle buluşmasında Filistin'in İran dış politikasının önemli konularından biri olduğunu vurgulayarak geçtiğimiz 40 yılın deneyimi İran'ın Filistin meselesine yönelik stratejik yaklaşımının ulusal çıkarlar doğrultusunda olduğunu kanıtlamıştır dedi. Ve Amerika Gıda ve İlaç İdaresi'nin inme ve kalp kriziyle akciğer pıhtısı hastalarının tedavisi için onayladığı tek ilaç olan Alteplis ilacı, Teknik Biyoloji Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin desteği ve İranlı uzmanların çabalarıyla ülkede üretildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dün akşamki yayınımızda Filistin gelişmelerine ilişkin özellikle Türkiye-İsrail ilişkiler çerçevesinde uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Bugün sohbetimizde yine hem Türkiye içindeki bu son Filistin'in işlenen cinayetle ilişkin tepkileri, hem küresel anlamda bu cinayetlerin nasıl bir karşılık bulduğu konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Sohbetimizin devamını Sayın Berdi Fırat ile dinliyorsunuz efendim. Küresel anlamda bu Filistin gelişmeleriyle ilgili yeni haberler gündeme yansıyor. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Amerikan askerlerinin İsrail askerleriyle işbirliği içinde Gazze'de bu operasyonları gerçekleştirdikleri ve sivil halka saldırdıkları haberleri var. Bunlara ne diyorsunuz? Amerika'nın İsrail ile işbirliğini siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
Ya Amerika değil, yani bugün İsrail tamamen Avrupa ülkelerinde etkin olan bir siyaset var. Yani bugün bütün Avrupa ülkeleri hepsi siyaseten, pratikten İsrail'in yanında olduğunu bu son gelişmelerde gösterdi. Yani bu bugün değil, yani İsrail'in orada oluşturduğu bu sistemden beri hep İsrail yanlısı ve İsrail'le beraber bu süreci beraber yürüttüler ve bu süreci bugüne kadar getirdiler.
Tahran Radyosu.
Şimdi Batılıların da bu konuyla ilgili yaklaşımlar çok ilginçti. Şimdi insan hakları konusuyla ilgili biliyorsunuz gündemde Filistin gelişmeleri ve Gazze'deki orada yaşanan şiddet konuşuluyor. Özellikle Birleşmiş Milletler'in de bu alanda atması gereken adımlar var. Bekleniyor yani. Bunları siz nasıl takip ettiniz efendim?
Yani Birleşmiş Milletler'in de çok işler yaptığını doğrusu söylemek zordur. Sadece alınan kararlar İsrail aleyhine olunca bu İngiltere ve Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin devreye girip bu kararların veto etme gibi bir durumları var. Bu olduğu müddetçe, bu veto durumu olduğu müddetçe İsrail'e yönelik herhangi bir şey gerçekleşmiyor. Çünkü veto olayı tamamen alınan kararları boşa çıkarmadır. Evet, bir takım ülkelerin buna karşı tepkileri ve tutumları gerçekten sorun için önemlidir ama veto olayıyla bu sorunun bitmesine neden olur. Bu durumda İsrail'e karşı bir pratik karar devreye girmedikçe İsrail'in bu tutumu devam edecektir.
Şimdi Türkiye gibi ülkelerin Filistin'deki cereyan eden bu olayları ve şiddeti durdurma yönünde izleyeceği veya izlediği politikanın ne kadar etkili olup olmadığı konusunda nasıl düşünüyorsunuz? Yani Türkiye'ye örnek olarak söylüyorum. Arap ülkeleri de var biliyorsunuz İslam ülkeleri içinde. Buna ne diyorsunuz efendim?
Yani bu ülkelerin sistemleri tamamen güdümlüdür. Yani hiçbir sistemin kendi başına hareket ettiği söylenemez. Yani bunlar hepsi emperyalist ülkelerin etki alanlarında olduğu için özgürce bir karar verme ve bu şekilde hareket etme bir durumları olmadığı için çok karar alma konusunda çok etkili değil. Elbette yani bu ülkelerin gerçekten yani birleşik bir ortak özgürce alınan bir karar ve etki alanında kalmadan atacakları adımlar elbette etkili olur. Ama diğer yanda yani müsaadesi olmayan bir kararı emperyalist ülkelerin izni olmadan böylesi bir kararın alması gerçekten görülmemiştir ve görülmeyecektir. Gerek Arap ülkeleri olsun gerek Türkiye bu konuda kendi başına hareket edecek durumda değildir.
Son soru olarak Berdur Hocam, şimdi Türkiye'deki siyasi partilerin bu konuyla ilgili bir takım yani tutumları gündeme geldi. Özellikle Saadet Partisi'nin bir takım eleştirileri vardı AK Parti'ye yönelik. Siz genel anlamda siyasi partilerin Filistin konusuyla ilgili nasıl bir yaklaşım içerisinde olduklarını buldunuz efendim?
Yani Türkiye'deki başta belirttiğimiz gibi yani sistem, oluşturulan sistem uyma yani hangisi Saadet'te bugün AKP yerinde iktidar olmuş olsaydı aynı durumla hareket ederdi. Çünkü oluşturulan sistem bu ülkelerde dışarıda oluşturulduğu için bu ana merkezleri dışarıda ve mekanizmaları dışarıda olduğu için yönetim mekanizmaları kendi başlarına hareket etmiyor. Yani bugün sadece Saadet'in iktidar olmadığı ve muhalefette olduğu için sadece söylemi var. İşte yarın iktidar olsaydı aynı durumu kendisi de mecburen uymak zorunda kalırdı. Türkiye çünkü sistemi emperyalist ülkelerin göbek bağıyla bağlı olduğu için özgürce hareket etmeleri olası değildir.
Doğrudur. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Bedir Hocam.
Çok sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sohbetimizde siyasi analist Sayın Berdur Fırat ile Filistin gelişmeler çerçevesinde sizler için hazırladığımız röportajın ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 24 Haban 1402, Hicri Kameri 1 Cemadülevvel 1445 ve Miladi 15 Kasım 2023 Çarşamba. ...44 yıl önce bugün Hicri Şems 24 Haban 1358'de İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın tedvin ve onaylama çalışmaları Rehberlik Bilgeler Meclisi'nde sona erdi. Bu yasa İran İslam Cumhuriyeti'nin İslami ve öğreti değerleri, özellikle sosyal adalet ve insanların hukuku üzerine temelini oluşturmaktadır. İran Anayasası Rehberlik Bilgeler Meclisi'nce onaylanmasından sonra bir referandumda halkın çoğunluk oyuyla onaylandı ve böylece yeni bir anayasa insani haklar ve İslami temel ve öğretilerine göre tedvin edildi ve dünya ülkeleri anayasalarında yeni bir sayfa açılmış oldu. Bilindiği üzere Hicri Şems'i 1368'de anayasada bir takım değişiklikler gerçekleşti ve Rehberlik Bilgeler Meclisi'nce onaylanması ve referandumun yapılmasından sonra yürürlüğe girdi. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems 24 Haban 1360'da İranlı önde gelen bilim adamı, müfessir ve filozof Ayetullah Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabai 80 yaşında vefat etti. Bu büyük alim İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde faziletli ve bilgili bir ailede dünyaya geldi. Allame Tabatabai ilk eğitimini bitirdikten sonra dini ilimleri ve Arapçayı öğrendi ve daha sonraları bu dallarda ders vermeye başladı. Felsefe, Kur'an tefsiri ve İslami irfan dallarında üstün bir hoca olan Ayetullah Tabatabai, edebiyat ve matematik, fıkıh bilim dallarında da büyük bir yeteneği vardı. Allame Tabatabai felsefe ve İslami bilimlerde birçok eser kaleme aldı ki bunlardan El Mizan eserine değinebiliriz. Dört yıl önce bugün Hicri Şems 24 Haban 1358'de casusluk yuvasına dönüşen Amerika'nın İran'daki büyükelçiliğinin ele geçirilmesinden birkaç gün sonra Amerika yönetimi bu inkılapçı girişime karşı şiddetli tepki göstererek İran'ın dünya çapındaki bütün döviz rezervlerini bloke etti. İran'ın banka hesaplarının kapanmasıyla birlikte Amerika hükümetinin İran'a karşı iktisadi baskıları yoğunlaştı. Amerika'nın bu girişiminden önce İran Amerika'ya petrol ihracatını durdurmuştu. ...46 yıl önce bugün Hicri Şems 24 Haban 1356'da Muhammed Rıza Pehlevi, İran'da siyasi serbestlik ilan ettikten sonra Amerika'ya gitti. Yıllar süren diktatörlük ve baskıların ardından açık siyasi alanın esintisi ve Carter'in sözde özgürlüğünün ilanından sonra uyuşturucu gibi acılarını unutan İran halkı için 1356 yılı siyasi canlanma yılı olarak kabul edildi. Şah 24 Haban'da Amerikalılara teslim olduğunu duyurmak, yeni emirleri almak ve dönemin Amerika Başkanı'na desteğini kazanmak üzere Amerika'ya gitti. Şah, Beyaz Saray önünde Carter'le el sıkışırken Beyaz Saray önünde Müslüman öğrencilerin ve İranlı savaşçıların Şah'a ölüm çığlıkları siyasi açık alan faaliyetlerini simgeliyordu. Bu sırada polis biber gazı atmak zorunda kaldı ancak ters rüzgar nedeniyle gaz Şah'ın gözlerini etkiledi. Haber ajansları Amerika Birleşik Devletleri başkentinin Şah'ın yüzlerce muhalifinin yaralandığı Vietnam Savaşı'ndan bu yana bu kadar şiddetli bir gösteri görmediğini bildirdi. ...986 yıl önce bugün Hicri Kameri 1 Cemadülevvel 459'da İranlı ünlü şair ve edip Şerifiddin Halet Fini Kaşani dünyaya geldi. İran'ın Kaşan kentinde yaşayan Kaşani önde gelen bilim adamı ve Selçuklu dönemi veziri olan Hace Nizamul Mulk'a büyük bir ilgi duyardı. Ve onun ölmesi ardından devlet memurluğundan çıkarıldı ve daha sonra Basra'ya gitti ve orada araştırmayı başladı. Kaşani Selçuklular döneminde vezirlik görevi sırasında yaşama konusunda bir kitap yazdı ki bu kitap Farsça nesir kalıbının en iyi örneği sayılırdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Kiracılar yandı, İstanbul'da ev fiyatları dudak uçuklattı.
Yeni Asya.
4 milyon kişi borç batağında.
Star.
AYM Yargıtay polemiği. Bakan Tunç darbe söylemlerine tepki gösterdi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 13 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde Zor Soru başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in bombardımanına ve katliamına maruz kalan Gazze halkı zorla güneye sürülürken büyük acılar yaşanıyor. İsrail zor şartlarda güneye gitmeye zorladığı halkın üzerine bomba atarak ölümlere, yaralanmalara neden oluyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bütün dünyaya rağmen katliamlarını sürdüren İsrail'in hedefi belli. Gazze'yi insansızlaştırmak. İsrail'in göç etmeye mecbur bıraktığı Gazzelileri Mısır'daki Sina çölüne ya da başka ülkelere göndermeyi düşündüğü de konuşulanlar arasında. Böylesi bir girişimi BOF'un bir adımı olarak görenler var. Yaklaşık 750 bin kişiyi kapsayan bu düşünce her ne olursa olsun büyük bir projenin varlığını gösteriyor. Bölgede olaylar tüm dehşetiyle devam ederken, iç siyasette de gündem sık sık bölgede yaşananlar üzerinden şekilleniyor. Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz İsrail'le diplomatik ilişkileri tümden kesemeyiz, kimse bizden bunu beklemesin" sözlerine, "Peki söz konusu olan Suriye, Mısır olduğu zaman diplomatik ilişkilerinizi niçin toptan kesiyorsunuz? Müslüman ülkeler olduğu için, gücünüz yettiği için mi? Bedeli daha az olduğu için mi toptan ilişkilerinizi kesiyorsunuz?" diye zor bir soru sorduktan sonra, "Siz Suriye ve Mısır'la diplomatik ilişkileri toptan kesmeyi göze alan ama İsrail'le diplomatik ilişkileri toptan kesmeyi göze alamayan bir iktidarsınız" tespitini yapıyor. İsrail ne Birleşmiş Milletler kararlarını dinliyor ne de dünya halklarının kınama gösterilerini, adım adım planlarını uyguluyor. Mecliste bu konuyu gündeme getiren Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın da Gazze'yi insansızlaştırma projesini gündeme getirip AK Parti'ye "Hiçbir Filistinli'nin Türkiye'ye gelmesine vesile olmayın ya da neden olmayın" sözlerine Giresun Milletvekili Nazım Elmas'ın "Tamam dediğini yapacağız, rahat ol" diye sataşmasına Aydın "Bunu sakın yapmayın" diye cevap verdi. AK Parti sıralarından İsrail ve İngiltere'ye söyle sataşmaları yapılırken Aydın, "Aklımızı başımıza alalım, İsrail'e müeyyide ortaya koyacak adımlar atalım. Sözden, mitingden, nutuktan artık feragat edelim" diye seslendi. Konuşma karşılıklı sataşmalarla devam ederken asıl konu olan Gazze'yi insansızlaştırma meselesine ise cevap veren olamadı.
Remzi Özdemir 13 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde Devlete Meydan Okuma başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Geçmişi bilemem ama şu anda devletin en iyi çalışan kurumlarından biri Sermaye Piyasası Kurulu'dur. Başkanlığına geldiği günden beri küçük yatırımcının hakkını savunan bir başkan ve ekibi görev yapıyor. Ömer Gönül, SPK'da gerçekten vicdanı ile hareket eden bir yönetici. Manipülasyona karşı verdikleri mücadele takdir edilmesi gereken bir çaba diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Ömer Gönül ve ekibi 2 hafta önce çok önemli bir karara imza attı. Halka arzı yapılan şirketlerin halktan topladıkları bu paraları doğru kullanıp kullanmadığını araştırdı. Bu araştırma sonucu 3 şirketi halka arz izahnamesi dışında kaynak kullanmaktan idari para cezası verdi. Kurul bu kararını kamuoyuna SPK bülteniyle ilan etti. Doğal olarak medyada bunu haberleştirdi. Cezalanan şirketlerden biri Natural Enerji ya da borsa kodu ile Naten. Bu şirket hemen ertesi günü KAP'a zehir zemberek bir açıklama yolladı. Öfke dolu, hemen arkasından Ankara merkezli şirket Rize'den aralarında para medyanın da bulunduğu internet sitelerinin bu kurul haberine erişim engeli kaldırdı. SPK bülteninde bu ceza aynen şu şekilde açıklandı. Natural Yenilenebilir Enerji Ticaret Anonim Şirketi'nin halka açılma izahnamesinde yer alan fon kullanım yeri raporunda yazılmamış olmasına rağmen izahnamenin kurulca onaylanmasından kısa bir süre sonra fonun şirketin bağlı ortaklığı konumunda bulunan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne kullandırılmış olmasının izahnamede yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve eksik olduğu sonucunu doğurması. Bu cümlenin haber yapılmasını şirket mahkeme aracılığı ile engelledi. Halka açık bir şirket aslında erişim engelini medyaya karşı değil, SPK'ya karşı almıştır. Devletin verdiği bir cezayı haber yapmak ne zaman suç oldu? Biz gazeteciler bunu son aylarda çok görmeye başladık. Mesela SPK'dan manipülasyon cezası alanlar hemen mahkemeye koşuyor ve çıkan haberlere erişim engel kararı alıyor. Dolayısıyla küçük yatırımcı olanlardan habersiz kalıyor. Erişim engeli özellikle SPK ile ilgili olanların sayısında ciddi artış var. Tabii bunların farklı farklı şehirlerden alınması da tartışma konusu. SPK bültenleri kamuoyunu bilgilendirme amaçlıdır ve bunu haber yapmak yasaldır. Bu nedenle bu yasaklarla mücadele tıpkı manipülasyonla mücadele gibi SPK tarafından da yapılmalı. Mesele bir habere erişimin engeli değil, aynı zamanda SPK kararlarını da karartma çalışmalarıdır.
Akın Aydın 13 Kasım tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Nasıl Gizlediler başlıklı yazısının okucularla paylaşıyor. Bugün 30 yaşlarında olanlar o gün küçüktü. Hele bugün üniversite okuyanlar o günleri hiç bilmez. Aynen bugünkü gibi ekonominin bağımsız olmadığı, anne babaların ekmek peşinde koştuğu o günlerde ülkemizde planlı bir 28 Şubat süreci yaşanıyordu.
Tahran Radyosu.
Masum insanlarımıza kılık kıyafet ve yaşam tarzı tercihleri üzerinden zulmedilirken bu masumlar üzerinden de birilerinin yıldızı parlatılıyordu diyen yazar yazısının devamında şunları belirtiyor.
O süreç Erbakan Çiller hükümetinin sonunu getirdi. Yapılan seçimlerden sonra Bahçeli'nin ortak olduğu Ecevit Koalisyonu kurulmuştu. Enkaz halindeki ekonominin üzerine bir de milletimiz 2 büyük deprem afeti yaşadı. Bu afetler hem insanımızı hem de ekonomimizi yıktı. 2001 krizi diye tanımlanan bir döneme girmiştik. Çok halkçı Ecevit'imiz, çok milliyetçi Bahçeli'miz ve hep Amerikancı Mesut Bey'imiz yerli ve milli kaynaklarımızı yine görmezden gelerek çare olarak kapitalizm menşeli Kemal Derviş'i getirdiler. IMF ile anlaştılar. Haliyle batık ekonomiyi iyice batırdılar. Kemal Derviş sabrı tavsiye ediyor. Maaşı vergi vurguları yapıyordu. Yani fatura aynen bugünkü gibi yine sana, bana, millete kesilmişti. Haliyle milletimiz yeni bir umut arayışına girmişti. Hatırlayın, 2004 ile 2010 arasında bankalar sokaklarda stand kurup kredi kartı dağıtıyorlardı. Vatandaş krediye, faizli borca öyle bir alıştırıldı ki artık evi, arabayı, geç tatile gitmek isteyen de, hacca, umreye gitmek isteyen, kurban kesmek isteyen de bankalara koştu. Kriz döneminde yani 2002 yılında bankalara 6 milyar borcu olan vatandaşımızın borcu bugün 3 trilyona geçti ve bu tabloyu gelişmişlik, kalkınmışlık, refah, huzur diye sana evet, sana keklediler. Benim gibi itirazı olanları ise ya çıkar bakayım cebindeki telefonu dediler ya da herkesin arabası var, sokakları görmüyor musunuz, park edecek yer yok örneği verdiler. Ama vatandaşın bankalara olan borçlarını nasıl ödediğini merak etmediler. 34 milyon kişinin bankalara borçlu olduğunu, 23 milyona geçen haciz dosyaları hiç gündem etmediler. Açlık, yoksulluk sınırı araştırmalarını reddettiler. Bir ara enflasyona da dünya kılıfı geçirmeye çalıştılar ama enflasyon onu da deldi, geçti. Şimdi enflasyonda 2026'da tek hane hedefi koydular. Saray iktidarı artık piyasayı kontrol edemiyor. Saray iktidarı bırak özel sektörü, kamuda çalışanlar arasındaki gelir adaletini bile sağlayamıyor. Son ekonomi bakanı dolaylı olarak kur ve faiz üzerinden devletin nasıl soyulduğunu, sermaye sahiplerinin nasıl zenginleştirildiğini anlatıp faturayı aynen Kemal Derviş gibi millete keseceklerini açıklıyor. Bir taraftan dünya lideri profili ortaya konulurken, diğer taraftan dünya liderinin kurmayları devlet devlet gezerek borç para arıyor. Emekliye tek seferlik verdikleri 5000 TL ikramiyede bile çalışan çalışmayan ayrımı yapmak zorunda kalan bir iktidarın şöyle büyüdük geliştik gibi söylemlerine inanıyorsan noktaları koyup yazıyı bitiriyorum.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Allah'a emanet olunuz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Eduardo Agnelli'nin ölüm yıl dönümüne özel program.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Değerli dinleyiciler, Eduardo Agnelli'nin ölüm yıl dönümü için hazırladığımız özel programımızda sizlerle beraberiz.
15 Kasım sonradan Müslüman ve Şii olan büyük Fiat şirketinin yatırımcısının oğlu, Juventus Spor Kulübü'nde söz sahibi olan ve İran İslam Devrimi'nden sonra İran'a gelen Mehdi Eduardo Agnelli'nin ölüm yıl dönümüdür. En pahalı giysileri dünyanın en ünlü markalarından alabildiğinizi, canınız nereye istiyorsa oraya gidebildiğinizi, dünyanın en lüks otellerinde konakladığınızı düşünün. Muhteşem bir servete sahip dünyanın en büyük yatırımcılardan biri olduğunuzu ve hiçbir maddi kaygı olmadan hayatınıza devam ettiğinizi düşünün. Sizce böyle bir serveti önemsiz gören biri var mıdır? Biri hayatında başka bir yolu seçerek bu servetten elini eteğini çekebilir mi? Bu programda büyük zenginliklere ve mal varlıklarına kayıtsız kalan, hayattaki mutluluğu farklı bir şekilde hayal eden bir kişiyi tanıtacağız. Eduardo Agnelli, babasının sahip olduğu büyük servetle sakin bir hayat sürebilirdi ama o dünyaya bağlanmadı. Allah'a varmak için İslam yolunu seçti. Devam için bizimle kalın.
Eduardo Agnelli 9 Haziran 1954'te New York'ta doğdu. Babası İtalya'nın büyük yatırımcılarından, İtalya'nın en büyük otomobil üretim şirketi Fiat'ın, birkaç özel bankanın, birkaç giysi ve moda tasarım şirketinin, Ferrari yarış kulübünü ve Juventus futbol kulübünün sahibi olan Gianni Agnelli'ydi. Annesi ise bir Yahudi olan Marella Caraccioli'ydi. Eduardo hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere'deki College of Atlantic'e gitti ve diplomasını aldıktan sonra Princeton Üniversitesi'ne giderek felsefe ve Doğu dinleri alanında doktora derecesiyle mezun oldu. Ardından Doğu dinleri üzerine araştırmalar yapmak üzere Hindistan ve İran'a yolculuk etti. Hiç kimse ailesinin efsanevi servetinin varisi olacak Eduardo'nun Allah'a varmak için tüm servetini görmezden geleceğini ve İslam yolunu seçeceğini düşünemezdi.
Eduardo nasıl Müslüman olduğunu şu sözlerle anlattı. New York'tayken bir gün kütüphanede adımlıyordum. Kitaplara bakıyordum ve birden gözüm Kur'an'a takıldı. Kur'an'da nelerin yazıldığını merak ettim. Onu aldım, sayfalarını çevirmeye başladım. Ayetlerini İngilizce olarak okudum. Bu nurlu kelimelerin insanların yazamayacağını düşündüm. Çok etkilendim. Onu emanet olarak aldım ve daha çok okudum. Kur'an'ı anladığımı ve onda yazılanlara inandığımı hissettim. Ondan sonra New York'taki İslami bir merkeze gittim ve orada Müslüman oldum. İran'a yolculuk ettikten ve İmam Hümeyni ile görüştükten sonra Müslümanlığımı Şiiliği seçerek pekiştirdim. Eduardo'nun İslam'ı seçmesinin ilginç tarafı, hiç kimsenin ona İslam hakkında bilgi vermeden Kur'an'ı okuyarak ve vahyin nurlu sözlerini araştırarak İslam'a yönelmesidir. İtalya'nın göbeğinde Yahudi ilimleri olan bir ailede yaşamasına rağmen Müslüman olmuş ve yaşama için farklı bir yol seçmiştir.
O İslam'la tanıştıktan sonra bu konuyu ailesine anlatmaya karar vermiştir. Onlara Kur'an hakkındaki gerçekleri anlatmak istemiştir ama Eduardo'nun ailesi ona şiddetle karşı çıkmıştır. Onu taksiye binecek parası bile kalmayacak kadar büyük bir ekonomik baskını altına sokmuşlardır. Agnelli ailesi Eduardo'yu mirastan mahrum edebilmek için oğullarını deli gibi göstermek konusunda çabaladılar. Onu bir timarhaneye kapattılar. Eduardo'nun ailesi Yahudiydi. Söylenenlere göre Siyonistlerle de ilişkileri iyiydi. Bundan dolayı Eduardo hep bir savaş halindeydi ve sonuna kadar kendi inançlarına bağlı kaldı. Her daim İslam'a ve kutsallarına yapılan hakaretlere karşı yapılan hakaretlere susamayacağını söylemekteydi.
Siyonist rejim İsrail karşısında duran güçlü bir duruşa sahipti ve Filistin'de işlenen cinayetlere sessiz kalmazdı. Eduardo bu cinayetler hakkında birçok kez farklı ülkelerin başkanlarıyla da görüşmüştü. Eduardo'nun babasının servetini alıp İslam yolunda harcama çabalarına rağmen o büyük zenginlik ile İslam arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı ve sonunda İslam'ı seçti.
Eduardo Agnelli'nin Şiilik ve İran İslam Devrimi ile tanışması 1979-1982 yılları arasında İtalya'daki İran Büyükelçiliği basın sorumlusu olan Dr. Muhammed Hasan Gadiri Abiyani'nin İtalyan televizyonunda yaptığı röportajlardan biriyle olmuştur. Ardından onunla görüşmek için elçiliğe müracaat etti ve aralarında bir dostluk ilişkisi kuruldu. Eduardo birkaç kez İran'a gelerek İmam Hümeyni ve Ayetullah Hamine ile görüştü. Aynı zamanda Ehl-i Beyt imamlarının 8.'si Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret etti. Bu gezilerinden birinde 27 Mart 1981'de Ayetullah Hamine'nin kıldırdığı cuma namazına katılarak onunla görüştü.
İranlı diplomat, İran'ın Avusturya ve Meksika'daki eski büyükelçisi Dr. Muhammed Hasan Gadiri Abiyane şöyle söylemiştir. Eduardo gerçeği İtalya ve Batı ülkelerinde bilinmemektedir. Çünkü onun yaşamı ve ölümü hakkındaki şeyler Batı medyasında yasaklanmıştı. İtalyan medyasının tanıtım yapmasına izin verilse ve 2000 yılından bu yana Eduardo'nun İslam'ı seçmesi, babasının büyük servetine sırtına dönerek İslam'a yönelmesi ve Siyonistler tarafından öldürülmesiyle ilgili bir şey bile yemlansaydı, İslam'ın mahiyeti ve hakikati ortaya çıkacaktı.
Tahran Radyosu.
15 Kasım 2000 yılında Eduardo Agnelli'nin cesedi Kuzey İtalya'daki Torino-Savanna karayolu üzerinde Turin kenti yakınında bulundu. Polisin raporuna göre Agnelli'nin arabasının dörtlükleri kapıları açık bir şekilde ve otoyolun kenarına çekilmiş halde bulundu. Arabası cesedinin bulunduğu yerin üzerindeki köprüye park edildiğinden dolayı köprüden atladığı düşünülüyordu. İtalyan polisi ailesinin de göz yummasıyla Eduardo'nun ölüm nedenini intihar ve uyuşturucu kullanımı olarak açıklarken Eduardo ile ilgili araştırmaya ilişkin tüm eser ve belgeleri hatta bir İtalyan televizyon kanalında yayımlanan belgesel filmi bile ele geçirdi. Hepsi toplanıp imha edildi.
2009 yılında Eduardo'nun ölümünü cinayet olarak değerlendiren İtalyan gazeteci ve yazar Giuseppe Pupo'nun Eduardo Agnelli'nin ölümüyle ilgili İtalya'da bir kitabı yayımlandı ve orada şöyle geçti. Her an yanından çok sayıda arabanın geçtiği otoyoldaki köprüden atladığını kimse görmedi. Ayrıca o sırada Eduardo baston kullanıyor ve toparlıyordu. Otoyol duvarına tırmanması en az 2 dakika sürüyordu. Bu da görülme olasılığını artırıyordu. Ayrıca 80 metreden aşağıya atılmasına rağmen kemerini taktığı ve ayakkabı bağlarını bağlamış olduğu görüldü. Otopsi yapılmadan hızla gömülmesi de şüphe uyandırıyor.
Kitabın yazarı ölümünden birkaç hafta önce kendisinden büyük miktarda para karşılığında Fiat fabrikasındaki tüm haklarından ve mülklerden feragat edeceğine dair bir belge imzalanmasının istendiğine dair 3 farklı kaynaktan bilgi alındığı belirtilmektedir. Ama Eduardo bunu kabul etmedi. Ayrıca bazı medya organları ve siyasi figürler Eduardo'nun intihar etme olasılığını reddetti ve onun ölümünün Eduardo'ya suikast düzenlemeyi amaçlayan Siyonist bir komplonun sonucu olduğunu düşündüğünü belirtti.
Değerli dinleyicilerimiz, bu programda hayatın hakikatini İslam'da ve Allah'a giden yolda bulduğu için tüm servetinden ve mal varlığından vazgeçen Eduardo Agnelli'nin karakterini ve hayatının farklı boyutlarını tanıttık. Son olarak Eduardo Agnelli'nin sözlerinden bazılarına dikkatinizi çekiyoruz.
İçinde bulunduğumuz zaman dilimi değerlerin düşüş dönemidir. Bütün amaç ve hikaye para biriktirmektir. Paraya tapmak uyuşturucudan daha kötüdür. Uyuşturucunun gençler arasında yaygınlaşmasından hepimiz endişe ediyoruz. Ama insanın banka hesabı büyüklüğüne dayalı bir dünyaya girdiğimizin farkında değiliz. Ama tüm bunlar sona erecek ve inanıyorum ki gelecekte yarın bir Rönesans'ın ardından artık Descartes'in rasyonalizmine ve deneyiciliğine dayanmayan bir döneme gireceğiz.
Yine Agnelli'nin şöyle söylediği nakledilmiştir. Ben dünyayı farklı bir şekilde görüyorum. Benim dünyam saf bir dünyadır. Elmas gibi saf bir dünyadır. Ben Şii'yim. Şii bir tanedir. Başka dinlerde olmayan bir şey Şiilikte vardır. O da Ehl-i Beyt'in vilayetine bağlılıktır. Ehl-i Beyt üyelerinin her biri yegane ve benzersizdir. Bizim yalnızca bir İmam Ali'miz ve bir İmam Hüseyin'imiz vardır. İmam Hüseyin'in yaptığı şeyi tarihte hiç kimse yapmamıştır. Ehl-i Beyt üyelerinin her biri kendisine özeldir ve bu Şiiliğin bir özelliğidir. Eğer bunu gayrimüslim toplumlara kültürel konularda aktarabilirsek, onlar da bunu bir elmas olarak kabul edeceklerdir. Şiilik elmas gibidir. Şiilik bu dünyada ayrı ve canlı olarak var olan bir dünya gibidir. Şiinin ezanı eşsizdir, namazı eşsizdir ve en önemlisi Ehl-i Beyt ve asil liderlere sahiptir.
Değerli dinleyiciler, Eduardo Agnelli'nin ölüm yıl dönümüyle ilgili hazırladığımız özel programımızı dinlediniz.
Bizi www.parsurey.ir üzerinden takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.erif.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programımızın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölüm, imamın ve arkadaşlarının Fransa'dan İran'a dönüşünün anılarını imamın eşinin dilinden anlatmaktadır.
Geçen bölümde Nofello Şato köyünde ikamet etme anılarından bir kısmını daha İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden anlattık. Senatonun Şapur Bahtiyar'ın başbakanlığına yönelik olumlu kararından bir gün sonra 26 Eylül'de Şah ve Farah Mısır'ın eğlence kenti Asfan'a gitmek için İran'dan ayrıldılar. Bu sırada İttilat gazetesi anlamlı "Şah gitti" cümlesini birinci manşete yaptı. Bu haber hemen Nufellu Şato'ya ulaştı ve bu haberin yayınlanmasıyla birlikte imamın tüm arkadaşları, hatta köy ahalisi ve birçok yabancı gazeteci bile mutluluklarını dile getirdiler.
Ancak aynı zamanda herkes belirsiz bir gelecek yüzünden ve Amerika gibi bir ülkenin nasıl davranacağı konusunda endişeliydi. Bu arada herkes imamın bu haberin yayılmasına tepkisini bekliyordu. Ancak bu önemli haberi duyan imam tam bir soğukkanlılıkla "peki" kelimesini söylemekle yetindi ve yüzünde ve söyleminde pratikte hiçbir değişiklik görülmedi. Bu bölümde imamın eşinin dilinden imamın Fransa'dan İran'a dönüşü konusundaki anılarını anlatmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
İmam Hümeyni'nin Fransa'da kaldığı 4 aylık dönemde İran halkının sesinin dünyaya iyi bir şekilde iletilmesinin ve bu şekilde dünya kamuoyunun İran'ı yöneten despot sisteme karşı seferber edilmesinin yanı sıra devrimin mesajının ve alternatif sistemin çerçevesinin de dünya halkı için aydınlatılması için uygun bir fırsat sağlandı. İmamın bu dönemdeki önemli eylemlerinden biri de dünya dindarları ile iletişim kurmak ve İran'ın mazlum halkına destek olmak için onların dini duygularını kışkırtmaktı.
Örnek olarak İmam Hümeyni yeni yıl ve Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum günü münasebetiyle Nöflü Şato köyündeyken dünya Hristiyanlarına bir tebrik mesajı gönderdi ve bu mesajda Yüce Allah'ın Hazreti Mesih Aleyhisselam'a selam ve salavatını sunmasının yanı sıra bu peygamberi ölülerin dirilticisi ve uyuyanların uyandırıcısı olarak nitelendirdi ve dünya Hristiyanlarından İran milleti için dua etmelerini ve Şah'ın cinayetlerini savunan ülkelerin liderlerini Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın öğretileriyle tanıştırmalarını istedi.
İmam Hümeyni bu mesajda şunları söylemişti. İran'ın mazlum halkı adına Mesih halkı olan sizden, mübarek günlerinizde zalim sultanla karşı karşıya olan halkımız için dua etmenizi ve halkımızın kederlerinin giderilmesi için Tanrı'ya dua etmenizi istiyorum. Büyük millet olan sizden, zalim şahı şeytani gücüyle destekleyen ve bir milleti baskı altında kıran bazı Hristiyan ülkelerin liderlerine uyarmanızı ve onları Hazreti Mesih'in öğretileriyle tanıştırmanızı istiyorum. Mesih'in din adamlarından bazı güçlü ülkelerin liderlerine tavsiyede bulunmalarını ve onların göksel öğretilere sırt çevirenleri desteklerini kınamalarını istiyorum.
İmam Hümeyni'nin eşinin Nuflu Şato köyünde ikameti sırasında yaptığı etkili ve faydalı eylemlerden biri, imamın hareketinin ayrıntılarını ve hedeflerini açıklamaktı. İmamın mesajı dünya Hristiyanlarına iletildiğinde, imamın eşi sahnede ciddi bir şekilde hazır bulundu ve görüşmelerinde imamın bu mesajı göndermedeki amaçlarını muhataplara açıkladı.
İmam Hümeyni'nin eşi bu bağlamda şöyle anlatıyor. Nufellu Şato'da yerine getirmem gereken bir görev yoktu. Ta ki Dey ayının ikisinde imam dünyadaki Hristiyanlara bir tebrik mesajı gönderdi. Bu bağlamda imamın irfani görüşlerini bir ölçüde bildiğim için insanlar bu mesaj hakkında soru sorduğunda imamın siyasi bir şey yaptığını düşünmesinler diye imamın fikrinin perde arkasını ifade etmeyi bir görev olarak hissettim.
Nufla Şato'da olduğu ve günlük işlerden uzak olduğu günler, İmam Hümeyni'nin eşinin kendisiyle baş başa kalması ve İmam Hümeyni ile beraber yaşadığı hayatının günlerini zihninde gözden geçirmesi için iyi bir fırsat sağladı. İmam Hümeyni'nin eşi bu düşünceyi atıfta bulunarak, hayatı ve mücadelesi boyunca imamın zihninin her geçen gün güçlendiğini ve düşüncelerinin her geçen gün daha güncel hale geldiğini, halbuki her geçen gün siyasi sorunların baskısı ve mücadelenin zorluğunun yanı sıra yaşının da ilerlediğini hatırlatıyor.
İmamın eşi şöyle anlatıyor. Ben o dönemde yaklaşık 100 saatliğine kendimle baş başa kalıp hayatımı gözden geçirdim ve binden fazla kez gönlümün derinliğinden her geçen gün yaşı artmasına rağmen düşünceleri daha güncel hale gelen bir kişinin eşi olduğum için Tanrı'ya şükrettim.
Şah ülkeden kaçtıktan sonra bütün İran halkı İmam Hümeyni'nin İran'a dönmesini bekliyordu. Ancak bu karar birçok engel ve sorunla karşı karşıyaydı. Çünkü İran'da güç, Şah tarafından atanmış olan başbakanın elindeydi ve imamın İran'a dönüşü birçok tehlikeyle karşı karşıya kalabilirdi. Birçok İranlı politikacı imamın uçuş sırasında öldürülebileceğinden korktukları için imamın Fransa'da kalmasını daha iyi olacağına inanıyordu. Çünkü Nöflü Şato köyü Tahran'dan daha güvenli görünüyordu.
Tahran Radyosu.
Bazıları imamın halkın yanında olmasının devrimi daha erken gerçekleştireceği konusunda İran halkının çoğunluğu ile aynı görüşteydi. Bu ortamda karar vermek çok zor ve aynı zamanda çok belirleyiciydi. Ancak imam büyük bir cesaret ve dirayetle İran'a dönmeye karar verdi. İmamın kararı sadece cesaretini değil, aynı zamanda ilahi yardımlara olan güçlü inancını da gösteriyordu ve bu kararı uygulamakta kararlı ve ciddiydi.
İmam Tahranlı arkadaşlar, şimdiye kadar biz sizin sözünüzü dinledik ve sizin her dediğinizi kabul ettik. Bu sefer sizin bizden kabul etmenizi rica ediyoruz diye size mesaj göndermişler diyen oğlu Ahmet'e gülümseyerek şöyle cevap vermişti. Onlar bu sefer de benim sözümü dinlerlerse zarar görmeyeceklerini söyle. Böylelikle imam İran'a dönme kararını verdi ve Ahmet'ten yolculuk için gerekli hazırlıkları yapmasını istedi.
İmam Hümeyni İran'a dönmeden önce Aşura gecesi yarenin omuzu üzerinden biatını kaldıran ve onlardan gecenin karanlığını kullanmalarını ve Kerbela çölünde kalmak ve öldürülmek istemezlerse çadırları terk etmelerini isteyen Mevlası İmam Hüseyin Aleyhisselam'a iktida ederek yoldaşlarından biatı kaldırdı ve onlardan yolculuk ya da İran'da bulunma sırasında onları tehdit edebilecek tehlikelerden dolayı kendisini eşlik etmekten vazgeçmelerini istedi.
İmam Hümeyni akşam ve yatsı namazını kıldıktan sonra Nöfloşata köyündeki herkese hitap ederek detaylı bir şekilde konuştu ve sonunda şunları ifade etti. Herkesten tekrar özür dilerim ve yakında İran'a gideceğim. Bu yolculukta tehlike ihtimali var. Bu yüzden benim yüzümden kimsenin tehlikeye düşmesini istemiyorum. Ben ve Ahmet gideceğiz. Eğer sorunsuz bir şekilde İran'a ulaşırsak, Allah'a umutla İran'da birbirimizi göreceğiz. Ve bana bir sorun olursa, siz mücadelenin devam etmesi için hazır bulunun.
Toplantıya katılanlardan biri şöyle dedi. Sözlerinizin içerinden bu yolculuğa bayanları götürmek istemediğinizi anlıyoruz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında kadın yok muydu? Hazreti Zeynep ve kız kardeşleri bu yolculukta İmam Hüseyin'in yanındaydı. İmam şöyle dedi. İmam Hüseyin'di. Bayanlarla birlikte olmak istemiyorum. Beyler hakkında da söylüyorum. Birinin benim yüzümden zahmete düşmesi benim için üzücüdür.
İmam Hümeyni'nin eşi imamın yarenlere ve yoldaşlara veda ettiği geceyi anlatmış, ancak bu gecenin çok daha zor bir gece olmadığına, çünkü yola inancın yüzünde belli olduğunu değinmiştir. Zor değildi çünkü imamın yüzünü gördüğümde imam ve yanındaki kişiler için bir sorun çıkmayacağından emin oldum. Ona eşlik edemediğim için üzülmedim. Çünkü onunla uçakta ve Tahran'da olsaydım, dikkatinin bir kısmının benim üzerimde olacağını biliyordum. Ve burada eğer ben imama eşlik etmezsem, imamın daha rahat olacağı ve benim yüzümden bir endişesi olmayacağı yönünde akıl duygulara galipti. Ancak yine de imamın gidişiyle bu köyün sessizliğe bürüneceğini ve gönlümün tutulacağını biliyordum.
İmam ve arkadaşları 1 Ocak günü sabah saat 9'da Mehrabad Havalimanı'nda indiler ve 1-2 gün sonra İmam Hümeyni'nin eşi ve diğer arkadaşlar onlara katıldı.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parstoday.com üzerinden bizleri takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden de bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi günümüzde Allah yolunda cihadın en bariz örneğinin İstikbar planlarını tanımak ve onlarla mücadele olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Günümüzde bize göre biz Müslümanlara, biz Ehl-i Beyt'i izleyenlerin karşısında olan cihatların mıstakı, İslami bölgede istikbar planları ile mücadeleden ibarettir. Bugün en büyük cihat budur. İstikbal planları ile mücadele etmek gerekiyor. Bu planları baştan tanımalı, evvela düşmanın planını anlamalıyız. Ne yapmak istediğini bilmemiz gerekiyor. Sonra oturup plan yapmalıyız ve düşman hedefleriyle mücadele etmeliyiz. Sadece savunma ve infial da değil, mücadele, savunma ve saldırmaktır. Bir zamanlar insanın savunma konumunda olması gerekir, bazen de saldırı konumunda olmak gerekir. Her iki durumda hedef, bu bölgede ve hem tüm İslam bölgesinde, özellikle de Batı Asya bölgesine esas ve başlıca düşmanımız olan istikbal programları ile mücadele etmektir. Avrupalıların ısrarla adını Orta Doğu koymak istedikleri bu bölge, yani Doğu, Avrupa'ya göre Doğu olarak ölçülüyor. Bir yer Uzak Doğu'dur, bir yer Orta Doğu'dur, bir yer Yakın Doğu'dur. Avrupalıların bu kibrine bakın. Baştan burası Orta Doğu olmuştur. Orta Doğu ismi yanlıştır. Burası Asya'nın batısıdır. Asya büyük bir kıtadır. Biz bu Batı Asya'da bulunuyoruz. Bu bölge çok hassas bir bölgedir. Stratejik açıdan çok önemli bir bölgedir. Askeri açıdan önemli. Yeraltı kaynaklar açısından önemli. Üç kıta, Asya ve Avrupa ve Afrika arasında bağlantı açısından önemli. Önemli bir bölgedir. Bu bölge üzerine programları vardır, planları vardır. Bu planların ne olduğunu bakmamız ve bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu cihattır. Kur'an bize ve Allah için hakkıyla savaşın diyor. Bugün Allah için cihat budur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Thank you.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Unushthane apnader Shagoto Janacchi.